أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قيمتي kardeşlerim، dün haberiniz olmuştur. Galip Kıran bir tweet atarak ayrıldığını ilan etmiştir. Bu olay nasıl oldu, sürecini anlatmak istiyorum. Uzatmamaya çalışacağım. Şahitler de konuşacaklar. Bugüne kadar Kopenhaglıların bildiği, onlara anlattığım sebeplerin yanında onlara anlatmadığım bir sebep daha var. Bunları anlatacağım. Galip Kıran buradayken küçük bir çocuktu. 17-18 yaşlarında. Buradan gitti. Ara sıra buraya gelirdi. Bazı sorular sorardı filan. Oradan telefon açardı. O şekilde cemaatle bir tanışması var. Sonra tam hatırlamıyorum, 18 yaşında olabilir buradan gittiğinde. Ve orada yaklaşık 12 sene, 13 sene hiçbir gelişme olmadı. Bana kendisi kaç defa telefon açtı. Bu son 4 yıldan önceki 12 sene yani. Yani şu an itibariyle 16-17 sene olmuş herhalde. Bu 4 seneyi saymazsanız ondan önceki 12-13 sene kadar bir süre hiçbir gelişme olmadı. Çünkü cemaatin lafı yoktu. Cemaat denmiyordu. Kendisi konuşuyordu. Cemaatten hiç bahsetmiyordu. Ve bu yüzden de hiçbir gelişme de olmuyordu. Bana kendisi kaç defa telefon açıp hocam burada olmuyor, buranın insanları ile olmuyor, hatta ben buradan taşınsam mı diye bana kaç defa böyle söyledi. Ben de kendisine, sen hep siyasi meseleler konuşuyorsun ve hep sen konuşuyorsun, cemaatten bahsetmiyorsun, söylediğim şekilde yapmıyorsun, ondan bir gelişme olmuyor diye bir gün uzun uzun anlattım, biraz da kızdım. Bir cuma dersinden sonra eski vakıftayken. Ondan sonra cemaatten biraz bahsetti. Dediğim şekilde bir parça yapmaya başladı. Ve hızlı bir gelişme oldu. 4 ay kadar sonra buraya 30 kişiyle geldiler. Buraya getirdiği kişi 30 kişi. Yarısı kadın, yarısı erkek yaklaşık. Bak dedim, gördün mü? Cemaat deyince Allah nasıl yardım ediyor? Hep sen ön plandaydın, cemaat yoktu. Ve hep siyasi mesele konuşuyordun. Bak gelişme olmuyordu. Cemaat deyince bak nasıl Allah yardım etti. Doğru hocam dedi. Vallahi o gün bana kızman çok iyi oldu dedi. Bana bazen böyle kız hocam dedi. Çok istifade ettim dedi. Bunu niye anlattım? Geçmişe girmek için değil. Şimdi orada herkesi şöyle ikna ediyor. İşte benim burada 15-20 yıllık emeğim var. Elbette 3-4 kişiyle konuşmuşluğu vardır. Ama hiçbir zaman cemaat oluşmadı. Cemaat şu son 3-4 yıldır. Ben gitmeye gelmeye başladıktan sonra. Öncesinde hatta kendisi bana dedi ki benle alay ediyorlar. Galip ailesinden bir cemaat kurmuş. Ablası, yeğeni falan, kardeşi. Benle alay ediyorlar. Urfalılar cemaati, aşiret cemaati gibi. Ve sayıları 5-6-7-8. Tekrar parçalanıyordu, tekrar bölünüyordu, tekrar dağılıyordu. Bunu bana kendisi anlatıyordu. Hocam yine dağıldılar, yine olmadı. Yıllarca böyle devam etti. İşte en son ben kendisine kızdım. Ondan sonra dediğim gibi biraz yaptı. Cemaat oluşmaya başladı. Yani bugünkü oluşum 17 yıllık emek değil. Kendisi orada. Tabii bazı insanlara anlatmıştır. Yeğenlerine, akrabalarına, ama böyle bir cemaat hiçbir zaman olmamıştı. Bu cemaatin oluşmasında, oradaki cemaatin oluşmasında cemaatimizin payı var. Ne zaman cemaat dedi, Furkan dedi, ondan sonra oluştu. Ve bir takım sebepler. Bu sebeplerden dolayı ben görev değişikliği yaptım. Birkaç sebepten. 4 sebep. Birincisi, itaatsizlik var. Şöyle yap diyorum, bildiği gibi yapıyor. Öyle alışmış. Öyle alışmış. Zaten 12-13 yıl hiç cemaat lafını bile etmedi kimseye. Öyle alışmış. Kadınlara ders yapmasını istemiyorum, genç. Kadınlara ders yapmak istiyor. Karısını hoca yapmak istiyorum. Kadınlar kadınlara ders yapsınlar. Karısını hoca yapmak istemedi önce. Ben zorlaya zorlaya oradan bir iki tane hoca hanım çıkartmaya çalıştım. Sürekli kendi yapmak istiyor. Genel dersleri de. Temel eğitimi de. Her şeyi kendi yapmak istiyor. Önceleri kibarlıkla söyledim. Bak yanlış anlaşılır. Bak sen daha gençsin. Bak kızlar da genç. Kibarlıkla söyledim. Çene çok kuvvetli olduğu için konuşuyor ve olayı örtbas ediyor. Ben biliyorum. Oradan buraya gelen bayanlar ile bizim bayanlarımız görüşüyorlar. Ben oraya gittiğim zaman da yanımda götürdüğüm bayanlar orada yine görüşüyorlar. Ve bizim bayanlarımız yıllardır bana söylüyor kibarca, hocam bu bayanlara ders yapmasa olmaz mı? Açık açık söyleyemiyorlar. Oradaki bayanların konuşmalarından bir şeyler hissediyorlar ve onun ders yapmasını istemiyorlar. Ben de kendisine kaç defa söyledim. Ama ne edip edip yine bir yol buluyordu. Yok hoca yok, yok şu yok, yok danca bilen yok falan, yine kendi yapıyordu. Zoraki genel dersi elinden alabildim. Genel dersi bir iki bayan yapmaya başladı. Temel eğitimi yine bırakmak istemedi, istemedi. İtaatsizliğine bir misal. Eline kağıdı veriyorum, şunları şu şekilde yapın. Biz de öyle yapıyoruz. Hiç anlamaz o işlerden. Hiç bakmaz, ne okur, ne anlar, ne sorar. Yıllardır bir şey sorduğunu bilmem. Çünkü zaten onu yapmaya niyeti yok. Bildiği gibi yapmaya kafaya koymuş zaten. O zaman bu cemaatin bu kadar tecrübesi var. Bu tecrübeler ne olacak? Bu şekilde bildiği gibi yapmak istiyor. İtaatsizliğinin bir başka misali. Disiplin sağlayamadı. Ben kendisine bunu kaç defa söyledim. Bak dedim, burada disiplin yok. 2 sene mi 3 sene önce gittiğimde geceliğin orada istişare yaptık. Bayanlar da vardı, erkekler de. Bizzat kendi kardeşi Ali, Ali Kıran ve oradaki arkadaşlar, diğer hepsi, hatta bayanlardan da bazıları, hocam burada disiplin yok dediler bana. Kendini yüzüne karşı. Mosmor oldu onların önünde de. Kendi kardeşi bizzat. Burada disiplin yok diyenlerin başını çekti. Zaten de doğru, ben de biliyorum disiplin yok. Çünkü disiplin sağlayacak bir yapısı yok. Disiplinsizlik kendinde var evvela. Ben burada da kendisine söyledim. Orada da bana dedi ki, hocam ben bunlara bir şey desem bunların hepsi bırakır giderler. Ben bunlara bir şey diyemem. Bakın şimdi olan olaylar disiplinin olmadığının delili. Anlatacağım. Bağlılık da vermiyor kimseye disiplinde. Cemaate bağlılık yok. Hiçbirinin gözünde cemaat şuuru göremiyorsun. Sanki orası ayrı bir dünya. Sanki cemaatin bir şubesi değil. Hep kendi ön planda, cemaat arka planda, cemaat yok. Ve bu olaylarda da bu 3 sebep açıkça ortaya çıktı. Benim görevden almamın, yani yetkilerini almamın, görev değişikliği yapmamın 4 sebebinden 3'ü bunlar. 4.'üncüyü kimseye söylememiştim. Oradakiler bilmiyor. Buradakilerin de içinde bizim arkadaşlarımızdan bilen 3-5 kişi. Şimdi gelelim Galip'in görevini değiştirmemin, görevden almamın 4. sebebine. Bu 4. sebebi açıklamamak için 2,5 yıl, 3 yıla yakındır sabrediyorum. Aşağı yukarı 25 Aralık 2013 gibi öğrendim, ya da 26 Aralık. Onlar buraya geldiğinde. Hanımı benim hanımıma anlattı. Ve daha sonraki zamanlarda da 5 tane daha hanım kardeşimiz, 6'sı da buradalar şu anda. Onları konuşturacağım. Hanımının dediği şu, Galip'in kendi hanımının dediği. Galip Berlin'den bir kadınla, evli bir kadınla görüşüyor. Daha evvelden, 15-20 sene evvelden tanıştığı, beraber gezdiği, dolaştığı, şurada tatlı yedik, şurada dondurma yedik diye hanımına anlattığı. Hanımına da anlatmış bunları. Hanımı zaten çıldırıyor o yüzden. Şimdi inkar eder mi bilmiyorum. Bunları şahitler var. 6 tane şahit. Bunları hanımı bizim bayanlarımıza, hoca hanımlara anlattı. Kocam böyle böyle birisi. Evli bir kadınla görüşüyor. Berlin'de. Ne olursun hocam onu Berlin'e göndermesin. Her gittiğinde görüşüyorlar. Kadın mesajlar gönderiyor. Mesajlarını yakalamış kaç defa. Kadının fotoğrafı Galip'in cebinden çıkıyor. Bir başkasının karısının fotoğrafını taşır mı? Taşır mısınız? Ve geçen sene buraya gelmişler deprem olduğu gün. 30 Temmuz muydu? Deprem olduğu gün buradalardı. Hanımını getirmek istemiyor. Hanımı zorla hocama söylerim diyerekten. Neyse geliyor. O gün de burada yine bizim bayanlara yine anlatıyor. Ben diyor evde kavga kıyamet çıktı Antep'te. Ben zorla geldim. Gelmemi istemiyor. Konuşur diye herhalde korkuyor. Gelmemi istemiyor. Ben kavgayla, gürültüyle geldim. Kavga neden? Tek sebebi gelmesi de değil. İşte sen hala o kadınla görüşmeye devam ediyorsun. Yapma, etme. Deyince anlamıyor musun ben aşığım. Halden anlamıyorsun. Evli kadına aşık. Diyerek kavgayla buraya gelmişler. ...2013'ün sonu... Aralık'ın sonu, yılbaşına yakın öğrendim. Hanımı bunu, hanımı anlatırken, hocam benden duymuş gibi yapmasa, yani bana çok kızar, boşar, evde kıyamet kopar, niye söyledin der. Bu şekilde olaylar olmadan acaba hocam nasıl halledebilir diye böyle yalvarmış. Yani bir müdahale lazım ama benden de olmasın. Yani benim söylediğimi bilmesin. Bana söylediler. Dedim ki bana bir soru sorun derste. Onlara ders yapıyordum o kamp programında. Bir soru sorun böyle bir şey. Bir evli bir kadınla flört, görüşmeler, mesajlaşmalar. Böyle bir soru sorun dedim. Ve dedim o sormasın, o yazmasın. Çünkü Galip onu mutlaka soracaktır. Sen mi yazdın diyecektir. Yalan söylemek zorunda kalmasın. Bizimkiler yazsın. Soruyu bana göndersinler. Ben de cevap vereyim. Belki ıslah olur. Ailesini yıkmamak için. Zaten öyle de olmuş, sen mi soruyu gönderdin diye zaten kızmış sonradan. O da demiş, hayır vallahi ben göndermedim. Sanki başka bir olaymış gibi. Halbuki onu konuşuyor aslında, o soru aslında onu kastediyor. Ve ben orada net bir şekilde söyledim. Bu namussuzluktur dedim. Evli bir kadının namusuna göz dikmektir bu. O kadın ne olursa olsun, iyi veya kötü. O zaten bizden değil. Sensin Müslüman olan, sen İslam'a uyacaksın. O diyelim ki uymuyor. Ve bu görüşmeler, ben görüşümü anlattım yani o soru cevaplarda görüşümü anlattım. Ve bunun namussuzluk olduğunu söyledim. Daha sonra İşte hanımına kızıyor, sen mi söyledin falan. O da yok ben söylemedim diyor. Ben diyor bundan sonra daha dikkat edeceğim. Hocamın söylediğini anladım. Daha dikkatli olacağım. Falan diyor böyle. Ben de ümitlendim yani inşallah bırakacak diye. Daha sonrasında bunun peşini araştırmadım. Yani ayıp araştırmak, ayıplarını bulmaya çalışmak özel bir gayret sünnette yok. Yani ben böyle bir şey yapmadım. Öyle deyince ben daha dikkatli olacağım, bırakacağım inşallah falan filan deyince herhalde bırakmıştır diye düşündüm. 2,5 yıldır. ama son zamanlarda halen devam ettiğini öğrendik. O zaman ben o meseleyi bu şekilde halledince, hatta hanımı demiş ki, hocama olan saygım arttı. Ne kadar güzel halletti. Ama aslında hallolmamış. Ve görüşmeler devam ediyor. Hatta hanımına onunla eski flörtünü anlatıyor. Anlatacak kadar. Niye anlatır insan hanımına başkasıyla flörtünü? Neden anlatır? Yani herhalde yani beni bırak git, seni sevmiyorum, ben onunla evleneceğim demek içindir. Onu usandırmaktır herhalde. Yani kalbini bilmiyorum ama insan niye anlatır ki yani hanımına? Böyle bir günah işliyor olsa bile. Ve bana Berlin'de bir soru konferansta. Bayanlar şimdi konuşacaklar. Söylediler. Galib'in hanımı Berlin'deki o kadını takip ediyor konferans boyunca. Ondan nefret ettiği için hep gözü onun üzerinde. Kadın bir soru yazıyor. Elden ele onu takip ediyor, soruyu alıyor. Soruda ne yazıyor? Evli bir kadın, soruyu bana göndermemişler bayanlar. Böyle bir soru gönderilir mi? Evli bir kadın bir başka evli erkeği severse onunla zina edebilir mi? Bu soru konferansta herkesin önünde. Bu nasıl bir soru? Zinanın haram olduğunu söylemeye gerek var mı? Evli olsan da olmasan da. Yani bu nasıl bir şey? Böyle birisiyle devam ettirebiliyor. Yani sen böyle birisisin. Benim seninle alakam olamaz. Demiyor ve seviyorum, ne yapayım diyor. Böyle birini. Şahitler konuşsunlar. Şimdi karısı korkudan inkar edebilir. Kendisi de inkar edebilir. Ama bakın, benim ne açıklayacağımı biliyor. Yazdığı yazıya bakın. Diyor ki, bakın ben bunu açıkladım. Belki bazıları işte birinin ayıbını ortaya dökmek doğru mu diye düşünebilir. Çok bilmişler. Benim görevden alma sebebim bu. Bu kadar insan anlamadı. Diğer üç sebebi söyledim. İtaat etmiyor, disiplin sağlamıyor, cemaate bağlılık vermiyor. Anlatamadım. Bu sebebi bilmiyorum, anlayacaklar mı acaba? Onlar eğer anlasaydılar ben bunu açıklamayacaktım. 3 yıla yakındır. 3 seneye 3-4 ay kalmış. Ben buna 3 yıl sabrettim, bunu sakladım, kimseye söylemedim. Ve bu olay başlayalı 1,5 ay oldu. Yine söylemedim. Bakın artık malımıza el koyma aşamasına geldiler. Hakeme razı değiliz. Hakeme razı değiliz demiyorlar ama bal gibi de razı değiller. Bakın Galib'in yazısında söylüyor zaten. Ben onlara tavsiye ettim, hakeme gidin. Yani onlar başka bir karara varmışlar. Yani hakeme razı değiller aslında. Ama söyleyemiyorlar. Çünkü oradaki insanlar olay istemez. Hepsi Müslüman. Demezler mi? Siz Müslüman değil misiniz? Bak hakeme razı olmuyorsunuz. Nasıl Müslümansınız? Derler diye o korkuyla. Hakeme razıyız ama falan filan. Ne razısın? Razı değilsin. Yalan söyleme. Bal gibi de razı değilsin. Kaç gündür oyalıyorsun. Çocuk mu kandırıyorsun? Utanmaz. Sen daha dünyaya gelmeden ben ders veriyordum. Sen beni mi kandırıyorsun? Günlerdir uzatıyorsun. Ve ben bunu neden açıklıyorum? Bakın zaten kendisi açıkla diyor. Kendi yazısı. Benimle ilgili bildiği her ne varsa 3 gün bekleme ihtiyacı duymadan açıklasın. Allah'ın izniyle ne ailem dağılacak ne de şerefim kaybolacaktır. Şimdi bir evli kadınla flört edeceksin, fotoğrafını taşıyacaksın, mesajlaşacaksın ve bu demek onun gözünde yani şerefi götürmeyen bir şey, normal bir şey. Bu kadar bozulmuş, bunu bir yüz karası olarak görmeyecek kadar bile açıklasın diyor, ben de açıkladım. Ben size soruyorum. Haşa huzurdan, Allah göstermesin, birinizin hanımıyla birisi böyle yapsa ne yaparsınız? Birinizin hanımıyla böyle bir şey olsa, bir erkek böyle flörtleşse ne yaparsınız? Size soruyorum. Bu nedir Türkçe'de bunun adı?
Namussuzluk hocam.
Namussuzluk.
Hem namussuzluktur hem de şerefsizliktir. Öyle değil midir arkadaşlar?
Evet.
Bu ırz düşmanlığıdır aynı zamanda. Bunun adı budur. Bu ırz düşmanlığıdır. Bundan sonra sen kadınlara ders yapmayı seviyorsun. Bu kadınlar acaba bundan sonra senin dersine katılacak mı? Katılanlar nasıl katılacaklar acaba? Senin dersine hanımını gönderenler acaba nasıl gönderecekler? Hangi vicdanla gönderecekler? Ben açıklamak istemedim. Sen dedin ki açıkla, 3 gün de bekleme dedin. Tamam. Ben yine 3 gün bekledim, sözümü tuttum. Açıklamamak için Allah'a çok yalvardım. Bunlar hakemi kabul etsin. Ya Rabbi beni açıklamak zorunda bırakma. Ne kadar Allah'a yalvardım, Allah şahittir. Ama hakeme niyetleri yok. Ben mecbur kaldım. Bundan çekinerek belki hakemi kabul ederler. Ey Galip, bu kardeşin eğer sen yönlendirmiyorsan seni de düşünmedi. O bektaş ve oradakiler hepsi seni harcadılar. Bunu böyle bil. Senin bu namussuzluğunu, bu ırz düşmanlığını açıklamamı sağladılar eninde sonunda. Hakeme gitselerdi ben açıklamasaydım olmaz mıydı? Şahitler konuşsunlar. Bu konuşacak olanlar, biri benim hanımım. Buradakiler hepsi benim talebem. Kimi 20-25 yıllık, kimi 15 yıllık. Birçoğunuzun hanımlar, hemen hepinizin hanımları tanırlar. Kopenhag'dakiler de tanırlar. Evet, başlayın.
Hocam selamünaleyküm. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Burada bulunan arkadaşlarımıza Galip Kıran'ın eşi Meral'in bu meseleleri anlatmasının tek sebebi bizleri yetkili gördüğü için ve gıybet yapmak ya da işte kocasını suçunu ortaya çıkartmak değil de buna müdahale edilsin. Bu da ileride cemaate bir zarar vermesin. Orada sorumluluk yapıyor. Bunu bana da defalarca dile getirdi. Sorumluluk yapıyor. Ve cemaatimize de bir zarar gelmesin. Bu iş, yani kendi ailesine de zarar gelmesin. Bunu anca çözebilirse hocam çözebilir. Siz yetkilisiniz diye sizinle konuşuyorum diyerek bizimle geldi, konuştu. Ve biz yıllardır bu meseleyi kendi aramızda bile konuşmadık. Şimdiye kadar üzerini örttük ama Rabbim demek ki açmak istedi. Biz olayı en baştan itibaren, bildiğimiz ilk noktadan itibaren anlatacağız. O yüzden Zeynep kardeşimiz ilk defa öğrenen kişi. Ben sözü ona veriyorum.
Selamünaleyküm hocam. Öncelikle hocam sizin de haya ettiğiniz, açıklamak istemediğiniz bu meseleden dolayı biz de haya ediyoruz. Böyle bir konuyla gündeme geldiğimiz için. 2013 yılının başında Meral Hanım'la tanışmıştık 2012 Aralık ayında. Samimi olmuştuk, aramızda muhabbet hasıl olmuştu. Mayıs ayında da ilk Danimarka'ya gidenlerden biri bendim. Mayıs 2013'te. Oraya gittiğimde de samimi olduğumuz için buraya döndüğümüzde, Adana'ya döndüğümüzde bir gün beni aradı. Ara ara arıyordu. Hizmetle ilgili sorunlarını paylaşıyordu. Yine bir gün aradığında sesi çok kötüydü. Hocam bir şey anlatacağım ama nasıl anlatacağımı da bilmiyorum dedi. Ben de şaşırdım. Yine hizmetle alakalı bir şey anlatacak zannettim. Hocam dedi eşimle ilgili, Galip Kıran'la ilgili. O dedi bir bayanla görüşüyor. Tabii böyle deyince ben şok oldum. Hatta dedim ki zanına kapılmış olmayasın. Emin misin bundan dedim. Evet hocam eminim dedi. O böyle deyince neyden dolayı eminsin dedim. Hatta dedi günlerdir telefonunu takip ediyorum dedi. Gizli gizli gece yarıları biriyle konuşuyor, mesajlaşıyor, telefonunu benden gizliyor. Hatta dedi kaç gündür hastalandım. Hastalığımın sebebi de odur dedi. Sonra dedi telefonunu böyle takip edince numarayı buldum, kadını aradım. Dedim ki utanmıyor musun evli bir erkekle görüşüyorsun? Kadın gayet pişkin bir şekilde af buyurun. Biz zaten evleneceğiz. Gayet rahat yani affedersiniz hanımı gibi af buyurun ikinci hanımı gibi gayet rahat. Zaten biz evleneceğiz. Zaten onun tanıdığı biri, yıllardır görüştüğü biri. Hiçbir utanma, hiçbir gerilme yok. Ve dedi ben bundan dolayı kahroluyorum dedi. Ve ben bu yüzden eminim dedi. Ben onun ne yaptıklarını da biliyorum dedi. Hatta sadece bununla da kalmadı. Ben dedi eşimin, affedersiniz ama eşimin dedi, kadınlara karşı zafiyetinin olduğunu da düşünüyorum dedi. Ben de peki buna götüren sebep nedir dedim. Hocam dedi, buradaki cemaatteki kardeşlerimizle, bayan kardeşlerimizle konuşma dediğim halde kendisine sürekli gece yarıları bile saat 12'de gece yarıları bile bayan kardeşlerimiz benim eşimi arıyor, Galip Kıran'ı arıyor, dertlerini ona anlatıyorlar, onunla sohbet ediyorlar, konuşuyorlar ve ben kendilerine, bayanlara da bunu açıklamama rağmen hala eşimle konuşuyorlar. Gelin bana anlatın diyorum, ben de onun hanımıyım, bana anlatın ben kendisine bildiririm dememe rağmen hala buna devam ediyor dedi. Hatta dedi bu kadın birinci de değil dedi. Bu bahsettiğimiz Berlin'den olan bayan birinci de değil dedi. Ben çok deşelemek istemedim. Bundan önce dedi başkası da vardı dedi. Ben sormadım. Yani ben meseleyi açmak istemedim. Gerçekten haya da ediyorum.
O başkasını bak ben söyleyeyim. Onu unuttum söylemeyi. Aşağı yukarı bundan 5 sene önceydi. Tam hatırlamıyorum yılını. Yaklaşık. Benim bir gün aradı. Telefonla. Dedi ki hocam burada benim ders yaptığım bayanlardan birisi Hristiyan bana dedi ki benle evlenirsen ben Müslüman olurum. Ben bu olayı Kopenhaglılarla görüşürken ilk görüşmemizde pazar günkü o sabaha kadar olan görüşmede anlattığım son kısmını söylemedim. Daha yeni söylüyorum. Onlara sadece bunu anlattım. Dedim bak bayanlara ders yapması uygun değil. İşte böyle olaylar olabilir. Bak bazıları böyle tekliflerde bulunur falan. Bu kadar söyledim. Ayıbını ortaya dökmemek için. Halbuki devamı vardı. Aslında kadına abayı yakmıştı. Aslında evlenmek istiyordu. Benden izin istiyordu. Böyle böyle birisi var hocam. Sizin bakışınız nasıl? Acaba böyle diyor hani evlensem nasıl olur falan. Benim görüşümü soruyordu. Ben izin vermedim. Ve o kadınla daha sonralar çok daha fazla görüşmeler falan yapılmış. Onu da şahitler var, söyleyecekler. Evet, o yani bu Berlin'deki değil sadece, bir de Kopenhag'da. Evet.
Hatta onun daha kötü olduğunu söyledi. Yani hani bu ne ki dercesine, bundan önce de olmuştu zaten dedi. Ben onu sormadım, o yüzden de bilmiyorum ne olduğunu. 2013 Aralık ayında buraya geldikleri zaman yine sıkıntılıydı. Eşiyle çok ciddi sorunlar yaşadığını, huzursuz olduklarını ve evde de sürekli huzursuzluk yaşadıklarını dile getiriyordu. Ben de bu meseleyi Semra hocamıza anlatmasını istedim. Bir gün vakfa geldik, Semra hocamıza uzun uzadıya anlattı meseleyi. Hocamız da size bildirdi. Sizin de o gün kararınız zaten sürekli bize şunu tembihliyordu. Galip Kıran bana bir kişiye de söylesen seni boşarım diyor. O yüzden kimse bilmesin diyordu. Yani bir kişi de bilse, ima etsen, hatta ara ara soruyormuş. İşte benim için sen onunla sürekli görüşüyorsun, acaba biliyor mu? Eğer bilirse seni boşarım, Adana'dan biri öğrenirse boşarım diye tehdit ediyor.
Bakın şimdi bu yazda ne diyor? Açıklar artık şey olmuş, yani iyice haya damarı yırtılmış. İyice alışmış, yani artık kabullenmiş, açıklanacak herhalde. O korkuya alıştırmış kendini ve diyor ki Allah'ın izniyle diyor, ailem de dağılma, şerefim de kaybolmaz. Açıklarsan açıkla diyor bana. Yani böyle bir şey yok demiyor. Yalan iftira demiyor. Açıklarsan açıkla. Yani o zaman karısını, bakın sen seni boşarım diye tehdit eden burada diyor ki aileme bir şey olmaz. Yani karımla ayrılmam. Demek karısını sadece blöf olarak korkutuyormuş yani. Evet.
Hatta böyle deyince ben demiştim, böyle yapanların sonu hiç iyi olmamıştır. Ben Galip Kıran'ın da sonunun iyi olacağını düşünmüyorum deyince, hocam öyle demeyin, temizleyelim. Hocamızın yardımıyla kalbini temizleyelim. Bu hastalıktan onu kurtaralım diye bizden yardım istemişti. Biz de size bunu bildirince o gün, diğer gün ders yapacaktınız. Bana bir soru sorun, hatta bana sen yaz demiştiniz. Soruyu bizzat ben yazdım. Kendisi de yazmasın, eşinden taraf sıkıntı yaşamasın diye soruyu ben yazdım. Şunu da yazdım. Evli bir erkek, evli bir bayanla görüşebilir mi? Bu caiz midir? İslam'da bunun yeri nedir? Soru buydu. Ben kendim yazdığım için hatırlıyorum. Bu soruyu sorduktan sonra, dersten sonra, o soruyu sen sordun değil mi diyor hanımına. Hanımı da yok ben sormadım. Çünkü ben yazmıştım, ben sormuştum. Aynı hafta Mersin konferansı vardı, ona katıldılar. Mersin konferansında da buna benzer bir soru daha sormamızı istedi hanımı. Yani bu içerikte bir soru daha sorduk.
Evet, hatırlıyorum, orada da bana böyle bir soru soruldu ve ona ben orada yine namussuzluk dedim, yine anlattım. Evet, o konferansta bu soru soruldu ve orada da anlatmıştım.
Mersin'de de sorunca hanımına içim rahatladı. Senin derste sormadığını anladım diyor. Eğer Mersin'de de sorulmasaydı senden şüpheleniyordum. Ama Mersin'de de sorulduğu için sen sormamışsındır, başka biri sormuştur.
Şimdi bundan ne anlamanız gerekiyor? Biz aile yıkılmasın diye böyle stratejiler takip ettik. Karısı zor durumda kalmasın diye. Kimse de duymasın, ailesi de yıkılmasın. Bu olay yaklaşık 3 senedir. 3 senedir bekliyorum ki düzelsin. Fakat hiçbir şey değişmedi. Devam ettikçe etti. Ve böyle birisinin, bir cemaatin, bir şehirdeki sorumlusu olması doğru mudur?
Hayır.
Yani bunu, o mesajlaşmaları istihbarat bilmiyor mu? Kadının gönderdiği mesajları, bunun gönderdiği mesajlar. Şimdi orada hoca, o bizi temsil eden o. Onu takip etmezler mi? Mümkün mü yani etmesinler? O mesajları istihbarat bilmiyor mu? Danimarka istihbaratı. Bunlar biliyor. Bunu kullanmaz mı? Gel bakayım hoca. Sen böyle işlerin var. Bize çalışacaksın bundan sonra, yoksa seni rezil ederiz. Demezler mi? Böyle bir olay burada oldu. Olayın aynısı burada oldu. Ama evli bir kadınla değil, bir kızla. Birisi böyle bir halt yemişti. Görüşmeler şunlar bunlar. İstihbarat da takip ediyor, yakalamışlar. Bana daha sonra anlattı. Taksinin içerisinde yakalamışlar. Ve istihbarat ona diyor ki bundan sonra bize çalışacaksın. Bize bilgi getireceksin. Elimizde fotoğraflar var, şunlar var, bunlar var. Bak cemaatine söyleriz ha. Bak hocana haber ederiz ha. Diyerek şantaj yapıyorlar. Ben o zaman olayı öğrendikten sonra, hanımından öğrendim olayı. Öğrendikten sonra zaten görevini aldım ve kızdım. İstihbarat da bunu duydu. Görevinin alındığını da her şeyi duydum. Ben onu yaptım ki istihbaratın elinden kurtardım onu. Yoksa istihbarat onu kullanacak. Cemaat duymuş olsun, görevi alınmış olsun ki istihbaratın gözünde bir kıymeti kalmasın ve istihbaratın kullanabileceği bir malzeme kalmasın. Şantaj yapabileceği bir şey kalmasın. Yani bu gibi durumlarda istihbarat örgütleri hemen devreye giriyor. Mesajları, şunlar bunları hepsini hallediyor ve sana şantaj olarak onu kullanıyor. Böyle bir insan, bizim bildiğimiz iki tane, belki de başka da çok, böylesi halleri olan bir insanın bu durumundan istihbarat istifade etmez mi? Bu tür insanların sorumlu olmaması lazım. Ben bunları söylemedim. Keşke söyleseymişim. Görev değişikliği yaparken keşke deseymişim. Sen böylesin. Senin önde olman doğru değil. Yetkili olman doğru değil. Keşke deseymişim. O benim bilmediğimi zannediyordu. Ortalığı böyle yıktı, yaktı. Bilmediğimi düşündüğü için. Bildiğimi bilseydi bu kadar iş yapmaya cesaret edemezdi. Bu tür insanlar geride kalması gereken insanlardır. Bunların, bu tür insanlar İslam davasına zarar vermez mi?
Evet.
Yani bunun, bu yaptıkları ortaya çıktığı zaman, bir gün daha tanındığı zaman, ortaya çıktığında İslam davası büyük bir darbe alır. Bitirsinler, ondan sonra söyleyeceğim son sözleri söyleyeyim.
Hocam, sonrasında da eşinin pişman olduğunu, yaptığı hatanın farkına vardığını dile getirerek buradan ayrıldılar. Ondan sonra çok fazla bu sorunun devam ettiğini bize söylemedi. Ama ben, Allah da şahittir ki bu meseleyi bana bir defa anlatmadı. En az 10 defa bu mesele için beni aramıştır. Eşinin, yani ben Galip Kıran'ı tanımam, tanımıyorum da. Ve özellikle böyle mahrem bir meselesini hanımı anlatmadıkça benim öğrenmem de mümkün değildir. Hanımı en az beni 10 defa aramıştır bu meseleden dolayı. Eğer yalan söylüyorsam ben şu an buradayım. Eğer yalanımı iddia ediyorsa kendisi de yaşıyor. Gelip yani yüzleşebiliriz.
Peki.
Ben Semra Kuytul, hocamın eşiyim. Arkadaş bu meseleyi ilk defa bana söyledi. Hocama iletmem için söyledi. Ben de öncelikli olarak kendisiyle konuşmak istedim. Ve burada vakıfta aşağıdaki bir odada özel olarak görüştük. Ağlayarak anlattı bana başından geçenleri. Çok şey anlattı. İşte eşinin resmini, yani o bayanın resmini cebinde bulduğunu söyledi. Mesajlaştıklarını söyledi. Akrabalarıyla, ailesiyle çok samimi olduğunu, onlarla sürekli görüştüğünü, gidip geldiklerini söyledi. Yani evde bundan dolayı çok huzursuzluk içinde olduklarını söyledi. Arkadaşlarımıza karşı oradaki, yani somut bir şey yok ama bayanlara karşı benim eşimin zafiyeti var. Ben Berlin'e gitmesini istemiyorum, ders yapmasını istemiyorum. Bunu defalarca söyledi. Sonraki zamanlarda da tekrar defalarca bu konuyu benimle konuştu, dertleşti, yani dertleşmek maksadıyla ve müdahale etmemiz için öncelikle söylemişti. Ben bunu hocamıza ilettiğimden sonra kardeşimizin anlattığı gibi bir gelişme yaşandı. Hocamız onu soru olarak sormamızı ve bu şekilde bu kadının bu talebini yani gizli kalması isteğini korumamızı istedi, öyle karar verdi. Çünkü bu konuda çok fazla korktuğunu belli ediyordu. Yani hani elleri titriyordu konuşurken. Yani bunu eğer eşim duyarsa çok kötü şeyler olur. Hani bizim yuvamız dağılır diye çok bunu çok defa dile getirdiği için biz onun hassas noktası olarak baktık bu konuya ve hocamız da o şekilde baktı. Yani belki de o günlerde hocamız hemen onun görevini alabilirdi ama sadece hanımının bu talebini, bunu bir sır gibi bize ilettiği için ve kimsenin bilmesini istemediğini özellikle söylediği için biz onun sırrını saklamak da istedik ve hocamız da yani bu konuda onların yuvasını korumak istedi. Ve bu şekilde 3 yıldır biz bu meseleyi bildiğimiz halde söylemiyoruz. Kendi aramızda bile konuşmuyoruz. Arkadaşlarımızla bile aramızda konuşmuyorduk. Ama en son geldiğinde yani yeni sonraki görüşmelerimizde de yine bu konuda dertli olduğunu, işte eşiyle kavgalı geldiklerini, küstüklerini, evde bundan dolayı küstüklerini, o bayanın akrabalarının kendi evlerine sık sık ziyarete gelip gittiğini, bundan kendisinin rahatsız olduğunu, bunun gibi şeyler tekrar söyledi. Benim bildiklerimin bir kısmı şimdi arkadaşlarımızla anlatacaklar. Onlarla aynı. O yüzden ben diğer bir kardeşimize sözü bırakıyorum.
Hocam 2013 yılının Aralık ayıydı. Buraya kamp için gelmişlerdi. Siz onlara ders yapıyorsunuz kamplarda. Derslerden birinin konusu Allah sevgisi olduğu bir gündü. Arada Meral Hanım benim yanıma gelerek bu dersin çok iyi olduğunu söyledi. Gerçekten çok istifade edilecek bir ders dedi. Ve bir şey konuşmak istediğini söyledi. Konuşmasında aynı bayan, bahsedilen konunun aynısı. Eski tanıdığı bir bayanla görüştüğünü, aslında önce onun başlattığını, mesaj attığını, yani her ikisi de önceden tanışıyorlarmış. Sonra tabii her ikisi de evlenmiş, çocukları olmuş. O bayanın da çocukları var. Bu bayanın mesaj attığını, son zamanlarda beyiyle de anlaşamadığını, tartışmalar olduğunu ve Galip Kıran'ın da buna cevap niteliğinde bazı mesajlar attığını, cevaplar yazdığını söyledi. Ve Galip Kıran'ın ona mail ettiğini ifade etti ve kendisinin korktuğunu söyledi. Yani bunun hayırla sonuçlanmayacağından korktuğunu söyledi ve ağlıyordu. Şu ifadeleri özellikle benim dikkatimi çekmişti hocam. Ben onunla evlendiğimde malı mülkü yoktu, adı sanı yoktu. Allah nasip etti malı mülkü oldu, adı Galip Hoca oldu. Ama şimdi o dönüp eskiye bakmaya çalışıyor. Başka kadına meylediyor. Bu benim gerçekten çok ağrıma gidiyor dedi. Özellikle bu sözlerini ben hiç unutmadım. Daha sonra hocam Berlin konferansına gittiğimizde orada hatta bana bayanı gösterdi, bir ara ayağa kalkmıştım. Benim yanıma gelerek dedi ki hocam işte şu bayan dedi, o bayan. Bana bayanı gösterdi ve yine tekrardan telaşını söyledi. Hocam ben çok korkuyorum. Yani Galip Hoca Berlin'e gelmese, hocamıza bunlar söylense, tekrar tekrar iletilse diyerek kaygısını tekrardan ifade etmişti.
Evet. Fakat Berlin'de hiçbir bayan hoca yoktu. Mecburen zaten arada sırada gidiyor. Orada hani sürekli görüşme yapmıyor oradaki bayanlarla diye. Bir müddet için sessiz kalmak zorunda kaldım. Halen de bir hoca yok orada. Halen de yok. Evet.
Selamünaleyküm hocam. Ben de bunu 30 Temmuz'da deprem gecesinde öğrenenlerden biriyim. Hiçbir şekilde kendi aramızda konuşmadık. Ta ki o gün gelmişlerdi buraya. Geldiklerinde de Meral Hanım'ın canı çok sıkkındı. Morali çok bozuktu. Belliydi, dertleşmek istiyordu. Onları gezdirdik, yemeğe götürdük, bir yerlere götürdük. Bu zaman zarfında 3-4 saat boyunca hiç susmadan sıkıntılarını anlattı. Anlatırken de kavgalı olduklarını, küs olduklarını söyledi. Hocam günlerdir benimle konuşmuyor dedi. Evin içerisinde bana zulmediyor dedi. Hatta Adana'ya getirmek istemedi. Antep'teyim ama ben gelmek istiyorum dedim. Sırf hani moralimiz bozuk, küsüz, kavgalıyız, size anlatırım diye getirmek istemiyordu. Ben de eğer beni götürmezsen ararım, hocama haber gönderirim. Ben Antep'teyim ama beni getirmiyor derim. Bu şekilde söylediğim için beni getirdi dedi. Ve anlattığı şeylerden gerçekten hayal ediyorum hocam. Yani gerçekten çok iğrenç, çok çirkin şeyler. Daha önce yaşadığı şeyleri sürekli yüzüme vuruyor dedi. Unutamadığını, yani aklında, kalbinde olduğunu. Hocam dedi, o kadar kendinden geçiyor ki duvarlara yumruklar atıyor, evin içerisindeki her şeyi kırıyor. Öfkesinden ne yaptığını bilmiyor dedi. Sözleriyle, hareketleriyle bana o kadar çok hakaretlerde bulunuyor ki, yani aynı çatının altında yaşayamaz hale geldik. Bu haldeyiz dedi. Yani benim eşimin kalbi zayıf, zaafı var ve bayanlara karşı zaafı olduğundan dolayı ben sürekli anlatıyorum dedi. Ben tabii büyük bir şok yaşıyorum anlattıklarına. Anlattığı insan hani bizim sorumlu olarak bildiğimiz bir insan mı? Ben de kendisine söylediğin şeyler aslında çok çirkin şeyler dedim. Bir sorumlu değil, bunu yapan bir insan hoca bile olamaz dedim. Hiç mi Allah'tan korkmuyor, Allah'a vereceği hesabı hiç mi düşünmüyor dedim. Hocam dedi, sürekli ben zaten anlatıyorum, sürekli söylüyorum, hatırlatıyorum ve biraz düzeliyor gibi oluyor, pişman oluyor, kötü oluyor. Ama zaafı var, zayıflığı var dedi. Ve bu şekilde deprem gecesi boyunca 3-4 saat hem ağladı hem söyledi. Yani bir bayan olarak gerçekten çok acı şeyler, yaşadığı şeyler. Çünkü kendisi açık açık, eşim bana zulmediyor dedi. Sözleriyle, hareketleriyle kendinden geçiyor, çıldırmış bir halde oluyor dedi. Yani hocam aslında biraz önce söylenen her şeyi duydukça o kadar çok yüreğim acıyor ki, bu şekilde böyle iğrenç şeyler yapan bir adamın arkasından gidip ve böyle alçak, sizin ifadenizle af buyurun, namussuz bir insanın arkasında gidip cemaatimizin, hareketimizin liderine hiç kimse iftira atamaz. Hiç kimsenin böyle bir iftira atmaya hakkı yok. Allah'a verecekleri hesabı düşünsünler. Cemaatin liderini, hareketin liderini bırakıp da böyle değersiz bir insanın peşinden giderek atılan iftiraların hesabını mahkeme-i kübrada verecekler. Biz de buna şahitiz. Rabbim de şahit olarak bilsin ki gerçekten bu adam böyle bir adam ve biz istemiyorduk. Ne hoca olsun ne sorumlu olsun. Rabbim mühlet verdi. Ben bayanın kendisine de söyledim. Allah dedim, eşine mühlet veriyor dedim. Allah Azze ve Celle sabırlıdır, sabrediyor. Eğer düzelmezse, bugün değilse yarın Allah mutlaka elinden alacaktır. Bu şekilde devam etmez. Bunları anlatmasının sebebi de hocam, Berlin'e gitmesin. Tek derdi buydu. Berlin'de çünkü o görüştüğü bayanın akrabalarında kalıyormuş Galip Kıran. O yüzden gitmesin, hocama iletin dedi. Bu şekilde hocam.
Peki.
Selamünaleyküm hocam.
Aleykümselam.
Ben Rumeysa Sarı Saçlı. Hocam ben de 2014 Mayıs'ında ve 2015 Mayıs'ında yurt dışına sizinle beraber giden kafile içerisindeydim. 2014 Mayıs'ında gittiğimde orada öğrendim. Meral Hanım bana da anlattı durumu. Yani özellikle Berlin konferansında bana da kendisi bizzat gösterdi bu kişiyi. Daha sonra 2015'in Mayıs'ında yine Berlin konferansında tekrar aynı kişiyi gösterdi ve soruları topladığımızda, siz konferansı bitirdikten sonra yazılı olarak soruları topladığımızda, o az önce sizin de bahsettiğiniz soruyu kendisi bizzat bana gösterdi. Ben dedim hani nereden biliyorsun o bayanın verdiğini, bu soruyu dedim. Hocam ben takip ettim dedi. Onun gönderdiği kağıt bu dedi. Gerçekten yani hani insan söylemeye bile hayal ettiği bir soruyu sormuştu ve ben hemen yırttım o kağıdı orada. Yani kimseler görmesin dedim. Yani bırakın hani hocamıza bu soruyu göndermeyi. Kimseler bu soruyu görmesin dedim. Soruda işte evli bir bayan, evli bir adama aşık olmuşsa yani onunla beraber olabilir mi şeklinde bir şeyler yazıyordu. Meral Hanım bu konuyu defalarca bizimle paylaştı. Gerçekten bu konuda çok muzdaripti. Özellikle bayanlara ders yapmaması konusunu sürekli gündem yapıyordu. Burada da siz kendisini uyardınız. Orada da uyardınız. Ben de buna şahidim. 2 yıl gittim. İki seferde de yani istişarelerde özellikle kendisine burada artık bayan kimseler, hocalar yetişmeye başladı. Onlar dersi yapsın veyahut da merkeze bağlanılsın, sanal ortamda dersler yapılsın bayanlara, artık yeter, sen ders yapma dediniz.
Şimdi ben bunu niye söylüyordum? Ona belli etmiyordum. Bunların hepsini biliyorum ben. Bütün olayları biliyorum, bütün gelişmeleri biliyorum. Ona bunu söyleyemiyorum. Hanımını boşamasın diye söylemiyorum. Kibarca diyorum ki sen yapma, şöyle olur, böyle olur, anlamak istemiyor. Arkamı dönüyorum, yine ders yapmaya başlamış. Evet.
Evet, geçen sene yine deprem gecesinde Hatice Hoca'nın anlattığı şeylere de ben şahidim. Geçen senenin Temmuz'unda yine aynı şekilde kadıncağız bu konudan muzdarip bir şekilde bize derdini saatlerce anlattı. Yani detaylı bir şekilde anlatıyordu. Yani bu bırakmıyor hocam diyordu. Arkadaşların dediği nokta, temel problem noktası, o çok önemli. Hepimize defalarca şunu demiştir. Yani benim eşimin bu noktalarda ciddi zafiyeti var. Onun için ben bu hocam bu problemleri yıllardır yaşıyorum, çekiyorum bu sorunları diye defalarca dertleşmiştir. Benim bildiğim noktası da bu konunun.
Peki.
Esselamu aleyküm. Ben Derya Kaynarpınar. Ben de bundan 5 ay önce Mayıs ayında hocamla yurt dışına gitmiştik. Danimarka'daydım. Galip Kıran'ın eşi Meral Hanım'ı en son ben gördüm. Benimle görüştü. Yani buradan anlıyoruz ki buradan giden herkese veya geldiğinde burada yetkili olan bütün hocalarımızla görüşmüş, aynı meseleyi konuşmuş. Ben buradan giderken bilmiyordum bunların hiçbirini. Hocalarımdan, arkadaşlarımdan hiç bunlarla ilgili bir mesele duymadım. Çünkü konuşulmuyordu hiç kendi aramızda da. Bilmeyerek gittim. İlk kendisinden duydum. Kendisi de bana bu kişiden bahsetmedi, farklı birinden bahsetti. Bana dedi ki, direkt yanıma geldi. Hocam dedi, Galip burada müşterisi olan bir bayanla görüştü. Onunla bayağı bir yakınlık kurdu. Hatta evlenme kararı aldı neredeyse. Ancak ben bu süreçte onunla sürekli konuştum, sürekli vazgeçirmeye çalıştım. Hocam duyarsa çok üzülür. Burada senin emeklerin var, yıllarca bu emeklerin biter. Hocam duymasın, bak hocam duyarsa çok kötü olur, hocam çok üzülür. Senin buradaki emeklerin boşa gider, bunları düşün, yapma etme derken en son hocam dedi, evlilik kararından vazgeçti dedi. Ardından da yine aynı şekilde bana da hocam dedi, hocama söyleyin lütfen Galip'i Berlin'e göndermesin. Berlin'e ders yapmaya göndermesin. Tabii bana başka sebepler sundu. Berlin'e gitmesini istemeyişiyle ilgili başka bir takım sebepler sundu. Ama yine ısrarla söyledi, aman dedi benim ismimi duymasın eşim, duyarsa kötü olur. Benden duymadan başka bir sebeple hocam onu Berlin'e göndermesin diye de aynı şekilde bana da bahsetti. Ancak bahsettiği kadın başkaydı. Ben bu Berlin'deki bayanı burada öğrendim. Bilmiyordum öncesinde. Biz şunu söylemek istiyoruz hocam ayrıca. Burada 6 kişiyiz. Hocalarım, kardeşlerim.
Yani Kopenhag'daki bayan ya o bana sorduğu Hristiyanlıktan işte Müslüman olmak isteyen bayan ya da üçüncü başka bir bayan.
Evet. Hocam son olarak şunu söylemek istiyoruz. Biz burada 6 kişiyiz. Hocalarım var, kardeşlerim var. Biz bunu hiç unutmadık. Çok kısa bir zamanda Galip Kıran saygısızca ve terbiyesizce çok basit bir sebeple sizi lanetleşmeye davet etmişti. Biz bunu unutmadık.
Evet.
Ve şu an biz de burada Galip Kıran'ın hanımını, Meral Hanım'ı, şu an kendisi bizi dinliyor, biliyoruz, izliyor bizi. Bu önemli sebep üzere biz de onu lanetleşmeye davet ediyoruz. Benim 4 çocuğum var. Burada hocalarımın da çocukları var, kardeşlerimin de. Biz diyoruz ki eğer biz yalan söylüyorsak bizim kökümüz kurusun.
Eğer kendisi de diyorsa ki oradaki kişiler yalan söylüyor, ben öyle bir şey anlatmadım, bana iftira ediyorlar diyorsa, kendisi de öyleyse bir video yayınlasın, kendisi de bizimle lanetleşsin. Ben oradaki 6 kişiye bu söylediklerinin hiçbirini anlatmadım, yalan söylüyorlar diye video yayınlasın, benim de köküm kurusun desin ve bunu da internette yayınlasın. Biz de kendisini böyle bir şeye davet ediyoruz. Biz burada sizin de söylediğiniz gibi yetkili hocalarım var. Kendisi de bizi yetkili gördüğü için zaten bize bu özel meselesini sürekli anlattı. Biz Allah'a havale ediyoruz. Esselamu aleyküm.
Hocam şu anda kendilerinden mesajlar geliyor. Bu söylediklerimizin iftira olduğunu söylüyorlar. Mail göndermişler. Buraya canlı bağlantı yapıp iftiralara cevap vereceklermiş. Biz hayatımızda kimseye iftira atmadık. Herkes bizim doğru olduğumuzu bilir. Buna binlerce insan şahittir. Ağzımızdan bir yalan duyan varsa çıksın söylesin. Biz yüzlerce kardeşimizin hocalığını yapıyoruz burada. İftiranın, yalanın ne kadar büyük bir haram olduğunu biz millete her gün anlatıyoruz. Güya iftiralara cevap vermek için canlı yayına bağlanacaklarmış. Biz duyduklarımızı söyledik. Duymadığımız bir şey söylemedik. Hatta duyduğumuz halde söylemediğimiz birçok şey de var şu anda burada. Çok dertleşti bizimle. Bir iki konuşma değil bu yani.
Kendisi bunların hepsinin doğru olduğunu çok iyi biliyor. Hanımı da biliyor. Ama o kadar yalancı olmuşlar ki, o kadar yalancı olmuşlar ki artık dikiş tutmuyor. Sürekli yalan söylüyor. Alıştı artık yalan söylemeye. Ben bu kardeşlerimizin, bu hanım kardeşlerimizin doğruluğuna şahidim. Bunlar burada 20 yıllık hocalar. Hepsi yakından tanıdığımız kimseler. Bir değil, iki değil, üç değil. Antep'teki Fatma Hanım'ın şeyi var mı? Onu da alalım. Aslında bu Berlin'e gitmesin meselesini bu Galib'in hanımı Hasan Basri'ye de söylüyor. Antep'teki Hasan Basri'ye de söylüyor. Ona da böyle tabii kadın kadına konuştuğu gibi rahat konuşmuyor. Üstü kapalı. Abi işte kocam oraya gitmese falan işte zaten çok yoruluyor gibisinden bu şekilde söylüyor. Aslında ona da söylüyor. Yani ona da söylüyor kocasının Berlin'e gitmemesini. Hasan Basri de burada 15 kişinin önünde bunun şahitliğini yaptı. 20 kişi vardı. Sen de orada değil miydin Talha? Sen orada değil mi Hasan Demir? Ben de oradaydım. 15-20 kişi, bu bayanlar da oradaydı. 20 kişi vardı. Antep'ten 10 kişi kadar gelmişlerdi. 20 kişinin önünde Hasan Basri de hanımının kendisine Berlin'e gitmemesini söylediğini ama gerisini söylemediğini. Gerisinin işte utanmış belki kadın erkektir diye Hasan'a hepsini anlatmamış. Kadın kadına daha rahat konuşmuşlar ve hepsini anlatmış. Hasan Basri gerisini bilmiyor olabilir ama Berlin'e gitmesin dediğini Hasan Basri de şahit. Fatma Hanım şimdi konuşacak Antep'ten. Bu da Yakup hocamızın hanımı. Herkesin tanıdığı, yıllardan beri içimizde olan bir kardeşimiz. Galip Kıran'ın hanımı kendisine, Fatma Hanım'a Galip Kıran'la ilgili ne demiş? Bir iki cümle. Buyurun.
Selamun aleyküm hocam.
Aleyküm selam.
Ya, öncelikle ben istek istiyorum hocam. Ben 10 yıldır politikim. Sizin kararla bir hayırsızlığını görmedim. Aksine her kadar hayırını gördüm, hayırla sonuçlandığını gördüm. Ve ben şuna çok inanmıyorum. Bu cemaate ve size yön veren Rabbimiz. O yüzden her kararınıza da Allah'ın yön verdiğine inanıyorum. Şahit olduğum olay şu. Bir akşam oturumunda bir arkadaştayken Meral Hanım'la beraberdik. biraz konuşur muhabbet ederken bana işte Galip Kıran'la ilgili meseleyi açtı. Dedi ki benim beyim işte hiçbir şeye karışmaz evde, her şeyi ben yaparım. İşte bu şekilde açıldı konu. Sonra dedi ki benim beyim dedi çift karakterli dedi. Yani ben dedi onun çift karakterli olduğunu görüyorum. Hatta dedi ki iki tane Galip var karşımda dedi. Biri başka öbürü başka dedi. Bu konuşmasını ben anlamlandıramadım. Yani bir insan eşi için neden böyle söyler ki diye düşündüm. O gündür de beni düşündürmüştü ki şu andaki gördüğümüz şeyler de zaten gerçekten onun sözünün doğruluğunu da kanıtlamış oldu. Ben buna şahit oldum hocam. Buraya geldiklerinde görüşmemizde bu kadar şahit olduğu mesele.
Yani sana...
Kendisini tanımıyorum zaten.
Yani sana kocasının çifte karakterli olduğunu söyledi.
Evet hocam. Çok net hatırlıyor. İki Galip var karşımda dedim.
Evet, bir öyle konuşan, bir öyle konuşan. İki Galip'in olduğu şuradan da belli. Siz bu Galip'i nasıl bilirsiniz? Abartılı, biz sonuna kadar hocamızla beraberiz, liderimizle beraberiz. Eğer bu cemaatten ayrılacaksa Allah canımızı alsın. Böyle konuşan biri değil mi? Ondan sonra bir görev değişikliği yaptım, kıyameti kopardı. Hepsi bu. Bir görev değişikliği. Hani sen çok bağlıydın. Hani sen çok itaatkardın. Hani sen bu cemaatten ayrılacaksak Allah canımızı alsın diyordun. Sen neler neler, ben onun gibi konuşamıyorum. O öyle öyle abartılı, öyle cafcaflı laflar söylüyordu ki kasetlerden bulsun arkadaşlar.
Hareketimizin lideri.
Muhterem
Alparslan Kuytul Hoca Efendi.
Mutlu yolda.
Bir zaman.
Yalnız
bırakmayacağımıza.
Yemin ediyoruz.
Yemin ediyoruz.
Yemin ediyoruz.
Ya Rabbi.
Bu davadan döneceksek.
Döneceksek.
Sen canımızı al.
Daha hayırlıdır
ya.
Allah Azze ve Celle inşallah çilekeş alim, dava adamı, üstadımız, imamımızı başımızdan eksik etmesin. Biz inşallah kendisiyle beraberiz. Rabbimize söz veriyoruz. Bu davadan dönmeyeceğiz. Eğer bu yoldan döküleceksek Rabbim canımızı alsın, daha hayırlı yani.
Neler neler. Yani gerçekten çifte karakter. Orada öyle, şurada şöyle. Bunu işte bakın, bir kardeşimiz de şahit, hanımı kocasının çifte karakterli olduğunu. Hanginizin hanımı böyle bir şey olmadan böyle konuşur? Yani bir kadın kocası hakkında böyle bir şey olmadan böyle konuşur mu? Yani tehdit etmekle suçluyorlar. Tehdit etmiyorum. Sen tehdit ettin. Ben senin tehdidine cevap verdim. Sonra senin kardeşin Ali tehdit etti. Sizi buradan polis zoruyla çıkartırız dedi. Çıkartamaz aslında. Öyle bir şey de yok. Bu arkadaşlar da kurulda üye. Resmi üye bunlar. Sen bunları çıkaramazsın da. Atıp tutuyor yani. Tehdit eden sen kardeşin, o ekip, asiler güruhu, asi bunlar. Hazreti Ali'ye karşı gelen asiler gibi, bagiler gibi, asi. Bunlar oradaki arkadaşlar tehdit ediyor ve biz dedik ki, orası normalde cemaatin malıdır. Ben bundan adım gibi de eminim. Bunu bu olayda taraf olan bir hoca olarak söylemiyorum. Ben fıkıhçıyım. Bir fıkıhçı olarak söylüyorum. İstediği fıkıhçıya sorsunlar. Bu bina kim adına bu para toplandıysa onlarındır. Sen ayrılırsan sen bilirsin. Ayrılanlar malı götüremez. Kim adına toplandı? Furkan Vakfı adına. Furkan Vakfı'nındır. Benim bununla ilgili söyleyeceğim birçok delil var. Konu o değil şu anda. Dedim ki bak bu mal vakfındır. Ama yine de olay olmasın. Yine de olay olmasın. Kardeşlik bozulmaya bozuldu. Bari daha kötüye gitmesin. Hakeme razı oldum ben. Birkaç hakem tayin edilsin. Oradaki tanınmış hocalardan, ilim sahibi. Öyle konuşma yapan adam değil. Konuşma yapmak başka, fıkıh bilmek başka. Fıkıh bilen hocalardan tarafsız 2-3 tane hocaya gidilsin, sorulsun. Bizden bir kişi, onlardan bir kişi delillerimizi sunalım, hocalar ne diyorsa. Tarafsız hocalara sorulsun, 3 hocaya sorulsun, 2 hocanın dediğine göre karar verilsin. 3'te 3 olmayabilir. Ve herkesin önünde söz verilsin. Dün yapılacaktı, yarın olsun dediler. Yani bugün için. Bugün de sözlerini yediler, kabul etmediler. Hakeme razıyız dediler önce, cumartesi günü. Bakın size okuyayım. Yazıyı gönderdiler. Biz hakeme gitmeyi reddetmedik falan diyorlar önce. Ondan sonra biz ne zorbayız ne zalimiz. Hiçbir yeri gasp etmiş değiliz. Kimseyi binadan kovmadık. Şimdi arkadaşlar anlatsınlar. Kapılar kilitli. Kimseyi içeri almıyorlar. Kovmamış. Polis zoruyla sizi çıkartırız dedin mi demedin mi Ali? Polis zoruyla çıkartırız dedin. Ve kapı kilitli mi değil mi? Kapı da kilitli. Ve diyor ki binadan kovmadık ve atmadık. Yok bir de ataydın. Zaten atmaya kalksan zaten kavga çıkar. Ama sen kapıyı kilitledin ve kimseyi içeri almıyorsun. Şimdi biz hakem olsun diyoruz. Olay büyümesin. Kafirleri sevindirmeyelim. Müslümanlar birbirine düştü dedirtmeyelim. Kafirin kanunlarına, mahkemesine gitmeyelim. Burada diyor ki önce siz avukata gittiniz. Avukata niye gittik? Siz dediniz ki biz polis zoruyla sizi buradan çıkartırız. İşte çoğunluk bizde. O yüzden biz sizi buradan çıkartırız. Sen böyle devletin polisini çağırmaktan bahsedince, kanuna başvurmaktan, o yüzden arkadaşlar gitti avukata sordu, böyle bir hakları var mı diye. Yoksa önce biz avukata gitmiş değiliz. Sizin bu tehditlerinizden ötürü avukata gidilip soruldu mecburen. Siz kapıyı örtüyorsunuz. Hakları var mı yok mu? Böyle kararlar alıyorsunuz. Bu hakları zaten siz İslam'a göre davranmıyorsunuz. Kanunlara göre biz çoğunluğuz, bizim dediğimiz olur diyorsunuz. Sen kanun dediğin için biz avukata soruyoruz. Sanki biz hakemi reddetmişiz. Hayır, biz normalde o para cemaat adına toplandı. Ben hakeme gitmek zorunda değilim. Meşru olan budur. Cemaat adına toplandı. Ayrılan ayrılır. Cemaatin malını beraberinde götüremez. Düşünün mesela, diyelim ki burada bir şube. İki kişi oradan ayrılıyor mesela. Diyor ki bu mal bizimdir. Bu olacak iş mi? Bu normalde budur, bunun hükmü budur. Ama şimdi ben taraf gördükleri için, Siz yıllarca hocam dediniz bana, utanmıyor musunuz? Yıllarca elimi öptünüz, utanmıyor musunuz? O mal benim babamın malı olmayacak. Ben bilsem ki o mal 20 trilyon eder ama bizim değil, on sizindir. Ben bilsem vallahi de billahi de böyle hakeme bile gitmem, doğrudan doğruya size veririm. Ben sonuçta Allah'a hesap vereceğim. Kıyamet var. Ben bilsem ki sizin hakkınız fıkıh ilmine göre, bilsem ki sizindir. Ya onu ben niye isteyeyim? Niye kendimi cehenneme atayım? Ben kendime mi alıyorum o binayı? Ben bu cemaatin bir çöpünü elime vurmamışım. Bir kuruş parasını üzerime yapmamışım. Ömrümde bir kuruş para almamışım. Ben size fıkıhçı olarak söylüyorum ama siz beni taraf görüyorsunuz. Kabul etmiyorsunuz. Tamam, tarafsız hakemlere gidin. 3 tane hoca bulun, sorun. Cumartesi günü tamam diyorlar, böyle biz hakeme razıyız. Mesaj gönderdiler. Ama bugün tekrar haber gönderdiler. Hayır, biz akşam toplantı yapacağız tekrar. Biz tek başımıza karar vermiyoruz. Biz toplu karar veriyoruz. Sen cumartesi günü zaten bunun kararını vermiştin. Yine toplu olarak karar vermiştiniz. Bize bu yazıyı göndermiştiniz. Normalde pazar günü olacaktı o toplantı. Hadi pazartesi dediniz. Tamam dedik. Bugün tekrar biz yine bir toplanalım, bir karar verelim. İpe un seriyorlar. Hakeme razı değiller. Yalan söylüyorlar. Hakemin ne karar vereceğini iyi biliyorlar. Herkes bilir ki orada Furkan Vakfı var. Hangi hocaya da sorsan hoca diyecek, kardeşim bu bina Furkan Vakfı'nın. Yani her ayrılan adam yanında malı mı götürecek, cemaatin malını mı götürecek? Bu nerede görülmüş böyle bir şey? Bu cemaat adına toplanmadıysa siz bana neden sordunuz? Neden bana telefon açıp benden izin istediniz? Sen benden izin istemedin mi? Hocam burayı alabilir miyiz? Ne olur izin ver demedin mi? Beni ikna etmek için bir saat konuşmadın mı? Beni terletmedin mi telefonda? Hala gözümün önünde ter aktı. Ben o binaya razı değildim. Ben o kadar ısrar etti ki terlemeye başladım. Benden neden izin alıyorsun madem bizim değil bina? Bizden niye para istiyorsun? Herkes Furkan diye vermedi mi? Bugüne kadar, bu olay olana kadar size sorsalardı, ey asiler ve o asilere uyanlar, bu olay olana kadar size sorsalardı, siz hangi cemaatsiniz deselerdi, ne derdiniz? Elinizi vicdanınıza koyun. Hepiniz hep beraber Furkan demez miydiniz? Hocanız kim deseydiler? Onlara, oradakilere, hocanız kim deseydiler? Benim adımı vermez miydiniz? Siz işte, yani bu bina bizimdi ve cemaat bizimdi. Hepsini unuttular. Hak, hukuk diye bir şey bilmiyorlar. Adalet diye bir şey bilmiyorlar. Ben adım gibi eminim. Taraf olarak konuşmuyorum. Bu benim malım değil. Sen onun 10 katını da versen benim evime bir çöp gitmeyecek. Ben cemaatin malını korumak zorunda olduğum için konuşuyorum. Uğraşıyorum. Allah bana bunun hesabını sorar diye uğraşıyorum. Bizimdir ama olay olmasın diye hakeme razı oluyorum. Aynı Hazreti Ali'nin hakeme razı olması gibi. Hazreti Ali meşru bir halife değil miydi? meşru halifeydi ama yine de kardeş kanı akmasın diye hakeme razı oldu. Oradakiler eğer o mala mülke bir şekilde el koymaya kalkarlarsa hırsız olarak tarihe geçecekler. Gasıp olarak tarihe geçecekler. Hırsızlar olarak anılacaklar. Asiler olarak anılacaklar. Eninde sonunda Allah hak sahibine hakkını verecektir. Eninde sonunda Allah cemaati destekleyecektir. Onlar 4 kişi olmalarına güveniyorlar. Yönetim kurulunda 4 kişi, 5 kişi bizden, 2-3 kişi onlardan. Bütün dayanağın bu mu senin? Yazıklar olsun. Hakka bakmıyorlar. Buna bakıyorlar sadece. Allah cemaatle beraberdir. Allah bu cemaat hep Allah'a hizmet etti şimdiye kadar. Allah bu cemaati yalnız bırakmayacaktır. O mülk de Allah'ın mülküdür. Cemaat adına verilmiştir. Allah'tan niyazım odur ki bu asileri mağlup eylesin.
Amin.
Allah'tan niyazım odur ki o mal mülk Allah'ındır, cemaatındır. O malı mülkü Allah o asilere nasip etmesin.
Amin.